Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilma. Allahumme ec'alna minet tevvabin. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَضَاهِر۪ينَ Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, Şuara suresinin 123. ayetinden başlayacağız bugün inşallah. Tefsire başlamadan önce bugün tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yapalım. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذ۪ي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.
Aziz dinleyenlerim, bugünkü bölümde Rabbimiz Hud aleyhisselam ve kavmi Ad kavmini burada zikrediyor. Biz de inşallah Rabbimizin anlattığı, kıssa ettiği, bize naklettiği bu hadiselerden ne anlamamız gerekiyor? Hangi ibretleri çıkarmamız gerekiyor? Onu dikkatlice incelemeye çalışalım inşallah. Şöyle başlıyor ayet-i kerime. Estağfirullah. Kezzebet adunil murselin. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Dikkat edilirse daha önce Nuh kavmi hakkında da aynı ifade kullanılmıştı. Peygamberleri yalanladı. Belki Ad kavminin yalanladığı peygamber aslında sadece Hud aleyhisselamdı. Ama neden bütün peygamberleri yalanladı anlamında bir ifadede bulunuluyor? Çünkü bir peygamberi inkar etmek, bütün peygamberleri inkar etmek gibidir adeta bir yönüyle. Dolayısıyla biz peygamberler arasını ayırt etmeyiz. Bütün peygamberlere iman ederiz. Adem aleyhisselamdan Efendimiz'e gelene kadar bütün peygamberlerin hak olduğunu, Allah'ın elçileri olduğunu kabul ederiz, tasdik ederiz. Muhammed aleyhisselatü vesselama nasıl iman ediyorsak, İsa aleyhisselama da öyle iman ederiz. Musa aleyhisselama da, Hud aleyhisselama da, Salih aleyhisselama da. İşte burada Ad kavmi kendilerine gönderilen Hud peygamberi, Hud isimli peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı inkar ettikleri için Rabbimiz Ad kavmi peygamberleri yalanladı diye beyan buyuruyor. Hakikat elçileri aynı hakikatten bahsettikleri için bu yönüyle eşittirler. Resul olması cihetiyle, elçi olmaları cihetiyle müsavidirler. Bunların arasını ayırt etmeyiz. Ancak onların elbette kendi içlerinde fazilet cihetiyle bir kısmı bir kısmına üstün kılmıştır. Ayet-i kerimelerde buna da dikkat çekilir. Onu ancak Rabbimiz beyan edebilir. Biz oturduğumuz yerden peygamberleri ancak Rabbimizin eğer özel faziletleriyle zikrettikleri varsa onları söyleyebiliriz. Yoksa bana göre şöyle, bana göre böyle diyerek peygamberleri bile sıralamaya tabi tutmak bize yakışmaz, haddimizi aşmak olur. O ancak Rabbimizin beyan buyuracağı bir hakikattir. Bu çerçevede müminler olarak biz bütün peygamberlere iman ediyoruz deriz ve Cenab-ı Hakk'ın efendim peygamberleri hakkında beyan buyurduğu gerçekliklerin hepsini kabul ederiz. İz qale lehum ahuhum hudun ela tettequn. Kardeşleri Hud onlara demişti ki artık Allah'tan korkup sakınmaz mısınız günahlardan, masiyetlerden, şirkten, inkardan? Ela tettequn, sakınmaz mısınız? Neden sakınmazsınız? Madem ki Rabbi kabul ediyorsunuz, insanlıkta genelde yaratıcıyı kabul etmek bir genel çerçevedir. Ancak o yaratıcının vasıflarında insanlar bazen yanlış yollara düşerler. Bazen de Allah'tan başka ilahlar kabul ederek şirke düşerler. Bu sebeple peygamberler de çoğu zaman onların bir yaratıcıya inandıklarından yola çıkarak onlara bu şekilde hitap ederler. Ateist yok muydu geçmiş dönemlerde? Elbette vardı. Olmuştur. Ancak Kur'an-ı Azimüşşan'dan öğrendiğimize göre çok fazla değil onların sayıları. Belki dönemimizde biraz daha asrımızda bu anlamda ateist cereyanların çoğaldığı ifade edilebilir. Ateizme kayanların sayı itibariyle belli bir yeküne ulaştıkları ifade edilebilir. Ancak insanın fıtratında bir yaratıcı ya bir yaratıcıya inanma özelliği olduğu için, fıtratımızda bu var olduğu için insanlara genelde peygamberler işte ela tettequn, kendinizi Allah'ın gazabından ve azabından korumaya yaklaşmaz mısınız? Kendinize acımaz mısınız demektir aslında bir yönüyle bu. Yarın öleceksiniz ve Rabbin huzuruna çıkacaksınız. Orada sizi Allah'tan başka kim koruyabilir? Öyleyse kendinizi koruma adına bugünden titiz davranmanız gerekmez mi? Şirkten korunmanız, kaçınmanız gerekmez mi? Masiyetlerden, günahlardan, haksızlıklardan, zulümlerden kaçınmanız gerekmez mi anlamında hep peygamberler böyle bir uyarı yapmışlardır. Bütün peygamberlerin ortak uyarısıdır bu. İnni leküm rasulün emin. Bakınız diyor, ben muhakkak sizin için güvenilir bir elçiyim. Benden yalan sadır olmaz. Bugüne kadar olmadığı gibi hele hele Allah'a karşı asla yalan olmaz. Ben onun size elçisiyim diyorsam öyleyimdir. Gelin siz bana iman edin. Ben Allah'a karşı iftira eden biri değilim. Ve sizin iyiliğinizi isteyen, sizin güvende olmanızı isteyen, sizin emniyette olmanızı isteyen, hem bugün hem yarın anlamında selamete çıkmanızı isteyen birisiyim. Bu ifadelerin hepsi aslında bu emin kelimesinin içinden çıkan manalardır. Güvenilir olmak. Belki insanı insan yapan en önemli vasıfların başında güvenilmek gelir. Güvenilir bir şahsiyet ortaya koymak kolay bir şey değildir. Şöyle ifade edeyim. Güvenilen şahsiyet yani öyle bir şahsiyet olabilmek, bunun altyapısında birçok şeyin varlığını gerekli kılar. En temelinde insanlara yalan söylememek, dürüst davranmak, verdiği sözde durmak, asla emanete hıyanet etmemek. Sayın sayabildiğiniz kadar bir insana yaslanacaksanız, bir insana güvenecekseniz, onun hayatının toplamına güveniyorsunuz demektir aslında. Güven hayatın toplamına, yani sizin yaptığınız, o döneme kadar yaptığınız davranışlarınızın, sözlerinizin, fikirlerinizin bütünlüğünden oluşan bir şahsiyet kıvamıdır güvenilmek. Bu kolay bir hadise değil. İşte bunun içindir ki Yüce Rabbimiz elçilerini seçerken kendi toplumlarında güven oluşturmuş kimselerin üzerinden seçer. Öncelikle o güven vasfı son derece önemlidir. Bugün de belki şöyle demeli. Birileri Allah'a çağırma adına kendini vazifeli görüyorsa ya da efendim bir hakikate davet etme gibi bir misyonu kendine misyon edinmişse, onun ilk önce kendi şahsiyetinde inşa edeceği ana özellik güvenilir bir kimliktir, kişiliktir. Yani güvenilir kimlik ve kişiliği inşa etmeden insanları Allah'a davet etmek, hak ve hakikate çağırmak çok öyle kolay bir hadise değildir. Belki girişmemeli bile. Yani sizin şahsınızda hak ve hakikat sizin güvenilir olamayışınız sebebiyle perdelenebilir. Siz çağırdınız diye insanlar o hakikate karşı kendi perdelerini çekebilirler, kalplerini kapatabilirler. Öyleyse bugün dini anlatan ya da din adına bir şeyler söyleyen alimlerimizin, hocalarımızın ve benzeri işte davetçilerin kendi şahıslarına toz kondurmayacakları alanlarından bir tanesi güvenilir olmak özelliği olmalıdır. Buna eminlik vasfı diyelim. Eminlik vasfı. Her şeyde lüzumlu bu. Yani kendisine güvenmediğiniz birisiyle aile ilişkisi içine girmek istemezsiniz. Kendisine güvenmediğiniz birisiyle ortaklık kurmak istemezsiniz. Kendisine güvenmediğiniz kim olursa olsun onunla yol yürümek bile istemezsiniz. Öyleyse Allah'a doğru yolculukta, hak ve hakikate doğru yolculukta yol arkadaşında aranan en önemli vasıflardan birisi güvenilir olmaktır. Bu noktada Hud Aleyhisselam da diğer peygamberlerde olduğu gibi bu özelliğini öne çıkarıyor. İnni leküm rasulün emin. Ben size gönderilmiş emin bir elçiyim. Güvenilir bir elçiyim. Zaten onun güvenilir olduğuna itiraz etmiyorlar. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili de Mekke müşrikleri onun güvenilirliğinde ittifak halindeydiler. Muhammedül Emin ismini ya da vasfını onlar vermişlerdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hatta kendi kıymetli eşyalarını getirip ona teslim ediyorlardı. Böyle bir güvenilir bir kimlik ve kişilikti. Hatta inkar ederlerken Peygamberimize sen yalan söylüyorsun diyemediler de belki dediler sana getiren o elçi seni yanıltıyordur. Kimse o. Sen evet Muhammedül Emin'sin. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Habibim onlar seni sana yalancısın demiyorlar. Fakat onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar derken Habibullah Efendimiz'in o kendi şahsiyetinde ortaya koyduğu güvenilir duruşa dikkat çekmiş oluyor. Cenab-ı Hak gerçekten her birimize böyle bir şahsiyet, güvenilir bir şahsiyet olma vasfını lütfeylesin. Emin olan eman bulur diyelim. Yarın kıyamet gününde de Allah kulları arasında eminlik vasfını inşa etmiş, eminlik vasfını koruyabilmiş kimselere Yüce Rabbimiz muhtemelen çok daha farklı bir şekilde karşılık verecektir. Ve devam ediyor Hud Aleyhisselam. Fettakullâhe ve atiyûn. Bak, bakınız ben emin bir elçi olduğumu ifade ediyorum. Artık siz de Allah'a karşı gelmekten sakının. Onun hudutları çerçevesinde bir hayat sürmeye bakın ve bana itaat edin. Ben bana itaat edin derken ismim Hud olduğu için değil, Resulün emin olduğum için itaat edin. Ben kendime değil, taşıdığım misyona itaati sizden istiyorum demiş oluyor. Fettakullâhe ve atiyûn. Önce kendisini işte falan oğlu falan diye takdim etmiyor dikkat ederseniz. Resulün emin, ben bir elçiyim diyor. Elçiye itaat, elçiyi gönderene itaat sayılır. Nitekim ayet-i kerimede men yuta'ir rasul fakat ata Allah. Kim elçiye itaat ederse hakikatte Allah'a itaat etmiş olur buyurur Yüce Rabbimiz. İşte burada da Hud aleyhisselam kendisine itaati isterken hakikatte kendisini gönderen Allah'a itaati istemiş oluyor. Fettegullâhe ve atiyûn. Ve mâ es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn. Ben bu yaptığım davete karşılık sizden zerre miktar bir ücret istemiyorum. Hiçbir ücret namına bir şey istemiyorum. Zira benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a kalmıştır. O ne verir, ne eder ben ona karışmam diyor adeta. Ama sizden benim bir beklentim yok. Bir önceki derste de ifade etmiştim Nuh Aleyhisselam kıssası anlatılırken. Esasen insanoğlu olarak biz fıtrat itibariyle karşılıksız iş yapmakta zorlanırız. Bir beşer planında böyle bir özelliğimiz var. İnsan onun için kazan kazan tekniği der bugünkü daha çok işte bakıyorsunuz kitaplara. Hem kendin kazan hem karşıya kazandır anlamında. Tek taraflı zararına işler herkes yapamayacağı için en önemli tekniğin bu olduğu ifade edilir. Elbette İsar ruhlu kimselerin yani başkasını kendisine tercih etme ruhi yüceliği bazı kullarda vardır, tecelli eder. Arzulanan da o fazilete erişebilmektir. Başkasının olsun benim olmasa da olur diyebilecek kadar bir gönül genişliği o kamil insanlarda ortaya çıkan güzelliklerdendir. Fakat normal insanda, tabii insanda böyle karşılıksız iş yapma özelliği çok fazla gelişmez. Burada da dikkat edilirse peygamberler hizmet ettikleri ya da kendilerine bir şekilde Allah'ın mesajını ulaştırdıkları kimselerden bizim sizden bir beklentimiz yok. Hiçbir beklentimiz yok. Ha, olsa olsa bizim böyle bir ücret beklentimiz olsa, karşılık beklentimiz olsa bu ancak alemlerin Rabbinden olur ama sizden olmaz. Yani dolayısıyla şöyle bakabiliriz meseleye. İnsan hizmetlerinde, yaptığı hizmetlerde, mahlukata hizmetlerinde, canlı cansız bütün varlığa yaptığı hizmetlerinde tamamen beklentisiz olmak kalitesini belki hedeflemeli. Ancak buna ulaşma imkanı söz konusu olmayabilir, kolay da olmayabilir. Fakat şunu yapmalı, ben yaptığım bu işlerin karşılığını ancak Allah'tan beklerim. Cenab-ı Hak verirse ne âlâ. Hatta böyle bir beklentiyi ihlâssızlık olarak görmemeli. İhlas budur. İhlas, hasbilik, fanilerden bir şeyi beklememek, yalnız Allah'tan beklemektir sonucu. Buna hasbi insan diyebiliriz. İhlaslı insan diyebiliriz. Allah'a karşı da insan beklentisiz olmalı. Ha, bu çok daha farklı bir şey. Ama Yüce Rabbimiz, Kerim olan Rabbimiz, kullarının kendisine karşı böyle bir mustani duruşundan razı olmaz. Onun için biz onundan gelecek her türlü hayra muhtacız. Gönlümüzde bunu taşırız. Fakat şöyle demeyiz. Allah'ım ben şu işi yaptım, sen de bana artık şunu ver. Böyle demeyiz. Ama böyle bir beklenti olabilir. Bu beklenti için ücret iş yapıyor ya da hizmet yapıyor ya da ibadet yapıyor anlamına gelmez. Gönlünüzün derinliklerinde o Kerim olan, Rahman olan, Rahim olan Rabbimizden böyle bir beklenti oluşabilir. O oluşu siz hak görmediğiniz sürece, ya sanki ben bu işi yaptım dolayısıyla ya Rabbi sen de bana bunu vermeye mecbursun gibi bir anlayış olmadığı sürece o tür beklentinin insanın kemaline bir nakisa teşkil ettiği söylenemez. Yani eksiklik oluşturduğu ifade edilemez. Bu yönüyle insan kendi fıtratındaki bu sesleri de ya da içinden geçen bu düşünceleri de tamamen bitirme gibi bir meyil. Madem ki benim beklentim var o zaman ben ihlaslı değilim. Madem ki beklentim var o zaman bu hizmetleri yapmayayım gibi bir düşünce içine düşmemeli asla. O beklentinin olması olabilir. Önemli olan onu hak gibi görüp talep noktasına geçmesin. Önemli olan budur. Ha, evet belki hani şöyle zaman zaman büyüklerde, ariflerimizde ortaya çıkan farklı güzellikler, cümleler var. Ya Rabbi İşte cehennem, cennet için ben sana işte kulluk ediyorsam beni cennetine alma. Cehennemden korktuğum için sana kulluk ediyorsam beni cehennemine at gibi. Bunlar tabii büyük sözler. Gerçekten o sözlerin belki altyapısını bilmiyoruz. Onların gönül iklimini bilmiyoruz. Onları hangi halde söylediler bilmiyoruz o zatların. Hüsnü zannımızı onlara daimi bir şekilde devam ettirmekle birlikte bir insanda böylesi yaptığı hizmetler karşılığında Rabbinden, yalnız Rabbinden bir beklenti oluşmasının ihlasla çatışmayacağı kanaatimizi doğrusu burada sizlerle paylaşmak isteriz. Peygamberler de nitekim böyle demişler. Biz sizden ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz alemlerin Rabbi olan Allah'a kalmıştır. Yani ona aittir. O verir. Ne kadar vereceğini de bilmeyiz. Onun hesabını da biz tutmayız. Ya Rabbi ben bir yaptım. Hani sen bana 1'e 10 verecektin. Bu 9 oldu falan değil. Allah'a bırakırsanız siz en az 1'e 10 vereceğini zaten vaat ediyor. 1'e 700 de verir. 700'ün katları da verir. Verir. Siz niye kerim olan Rabbin ihsan ve ikramlarına sınır çizesiniz ki? Onu ona bırakın. İşte burada dendiği gibi. Biz bize düşeni en güzel şekilde yapmaya çalışalım. Vazifemizin hakkını verelim. Gereğini yerine getirelim. Ücret işine karışmayız. O onun bileceği iştir deyin. Yolunuza devam edin. Evet. Bu ayetin öğrettiği edepler bunlar bize. Rabbimiz bizi bizden iyi bilir. Bilmez olur mu yaratan? O her türlü sırrımızı, özümüzü, kalpten geçenleri bilir. Fıtratımızın, nefsimizin neler fısıldadığını bilir. Madem ki öyledir, madem ki o her şeyi bilir, işte bizim önümüze koyduğu misallerde de bu ince nüansların hepsine pencere açar. Daha kim bilir nelere nelere işaretler vardır. Ancak Allah'ın herkese açtığı pencere farklıdır. Bu itibarla hiçbir zaman yapılan tercümeleri, tefsirleri nihai manalar gibi görmemeli. Nihai tercümeler, tefsirler gibi görmemeli. Yani bunun yaptığımız açıklamanın ötesinde başka bir manası yoktur diye bakmamalı. Her gönül farklı bir idraktir. Farklı bir idrak kıvamı oluşur her gönülde. Allah da her gönüllü doyuracak kadar Kur'an-ı Azimuşşan'da hidayeti, hikmeti derc etmiştir. Önemli olan onu anlayabilmektir, anlamaya çalışmaktır. O bakış açısıyla Kur'an'a yaklaşmaktır. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيَعِنْ اَيَةً تَعْبَثُونَ Şimdi Hud Aleyhisselam onlara hitap etmeye devam ediyor. Şimdi siz abesle iştigal ederek her bir tepede yüksek bir anıt, bir yapı mı inşa ediyorsunuz? Burada bu ayetle ilgili birçok görüş var. Burada riyain ifadesi, bi külli riyain, Arapçada er-riya kelimesi hem yol anlamında kullanılıyor. Bu yol anlamında kullandığımız zaman mana şöyle olur. Şimdi siz her bir yola bir bina mı dikiyorsunuz, bir anıt mı dikiyorsunuz? Çünkü ayet kelimesi hem bina anlamında kullanılmış, tefsirlerde izah edilmiş, hem de bir hatırat, anıt, bir işaret gibi. Yani demek ki biraz da belki bol bol putçuluğun olduğu bir toplum söz konusu olabilir. Riya kelimesi yol anlamına geldiği gibi küçük tepe anlamına da geliyor, dağ anlamına da geliyor. Yani o zaman mana şöyle oluyor. Şimdi siz bulduğunuz her tepeye bir anıt mı dikiyorsunuz? Ya bir bina mı yerleştiriyorsunuz? Vadi anlamına da geliyor. Bu zaman mana şöyle olur. Şimdi siz her türlü, her çeşit vadiye ya bir bina mı dikiyorsunuz? Yani iki dağ arasındaki yere deniyor. Ve tabesun kelimesi de yani size lüzumlu olduğu için değil, oyun ve eğlence olsun diye böyle mi yapıyorsunuz? Ya işiniz gücünüz dağı taşı, hadi şöyle anlayalım bunu. Ya işiniz gücünüz yol başlarını, dağ başlarını binayla doldurmak mı yani? Yani böyle deyince şu an büyükşehir mimarileri insanın gözünün önünde geliyor. Dağı, taşı, vadiyi, yolu kenara dinlemeden insanların her yere bir şeyler dikmesi. Ya da bulduğu her yere bir anıt dikmek gibi yani. Bu anlamda o zaman da putperestlik var. Kim bilir işte kendilerince birçok putlar edinip o putların anıtlarını dikiyorlardı belki de. Şimdi diyor bunu ya oyun ve eğlence olsun diye bu kadar böyle niye kendinizi adeta binalara, böyle anıtlara kilitlediniz? Neden yani işinizi sadece bina yapma üzerine kurguluyorsunuz? Her şeyiniz, bütün meşgaleniz bunlar mı oldu? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Devam ediyor yine. Kendiniz için de dünyada ebedi kalacakmış gibi hep böyle sağlam köşkler, kaleler mi inşa edip duracaksınız? Şimdi Hud aleyhisselam kavmin meşgalelerine bakıyor. Herkes böyle bir evine birini daha ilave ediyor. Bir köşküne bir köşkünü daha ilave ediyor. Böyle yüksek surlar inşa ediyor. Yahu diyor sizin başka işiniz yok mu? Hani ihtiyacınız olan bir tane eviniz olsun, hadi güzel olsun, hadi villa olsun, bahçeli olsun ama birin yanına bir daha koymanın, bir daha koymanın, bir daha koymanın anlamı ne? Siz diyor yoksa diyor bunu böyle yapmakla ebedi kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Çok sağlam binalar yaptınız diyelim, çok böyle kaşhaneler yaptınız, sarsılmaz, ne bileyim, temellerini şöyle attınız, böyle attınız. Şimdi bunu diyor siz ölmeyecekmiş gibi, ebediyet için ebedi kalacakmış gibi böyle bir zan üzere mi amel ederek bunları yapıyorsunuz? Evet, aziz dostlar, insan olarak hepimizde bir ebediyet tutkusu var. Elbette bu tutku da Cenab-ı Hakk'ın içimize koyduğu tutkulardan birisi. Nitekim Adem Aleyhisselam'ı da efendim cennette şeytan aldatırken, adeta aldatmaya çalışırken diyelim, böyle aldatmıştı. Hel edullüke ala şeceratül hult demişti. Ben sana bir ebediyet ağacını göstereyim mi? Yani onu yediğin, ondan yediğin zaman ebediyen ölmeyeceğin, sürekli kalacağın bir şey göstereyim mi? Kaç yaşına gelirsiniz gelin. 90 yaşına gelirsiniz. Dersiniz ki daha dün gibi ya ne yaşadık ki dersiniz. Ve olur ya 120 yaşına kadar yaşayan insan var. O zaman belki ben 120 yaşına kadar yaşarım dersiniz. 120'ye varırsınız dünyada ya 150'ye de yaşayan olmuş dersiniz. Ya kolay kolay insan ölmek istemez. Fakat şu da bir gerçek ki dünyada ebedi kalmak diye bir şans yok yani. Hani şöyle diyelim ya herkes ölecek ama bir kişi kalacak dense, bir kişi kalacak dense herkesin içinden geçer ki ya ne olur ne olmaz. Bakarsın o bir kişi ben olabilirim der. Böyle bir arzumuz vardır. Fakat öyle bir istisna da yok. Cenab-ı Hak küllü nefsin zâikatül mevut. Her can ölümü tadacaktır buyuruyor. Efendim ömür uzar mı uzamaz mı? Diyelim uzadı. Hani Nuh Aleyhisselam'ın zamanında olduğu gibi 950 sene uzadı, 1000 sene uzadı. Nuh Aleyhisselam'ın üzerinden kim bilir kaç sene geçti şimdi. Ama Nuh Aleyhisselam da gitti. O da bu dünyaya elveda dedi. Hulasa Cenab-ı Hak bu dünyaya ebedi kalacakmış gibi yatırım yapmayı doğru görmüyor. Peygamberlerinin lisanından şu fani alemi ebedileştirmek gibi bir düşünceniz olmasın. Siz de geçeceksiniz. Sizden öncekiler geçtiği gibi siz de bu köprüden geçeceksiniz. Sizden sonra kim bilir daha kaç nesil gelecek. Öyleyse ihtiyacınızı doğru tespit edin. Lüzumsuz işlerle meşgul olmayın. Hacet-i asliye dediğimiz temel ihtiyaçlarınız neyse onları en güzel şekilde karşılayın. Allah'ın helal kıldığı sınırlar içerisinde. Allah'ın helallerini kimse size haram kılamaz. Dünyanın ziynetlerini, nimetlerini kimse size haram kılamaz. Fakat burada aşırılık, işte bunun adına lüks deyin, israf deyin. Bunların her biri sizi Allah'tan koparan şeylerdir. Sizi ahiret yatırımından engelleyen şeylerdir. İşte bunun için Hud aleyhisselam da kavmine tatlı tatlı hatırlatıyor. Şimdi siz diyor, böyle büyük adeta binalar yapıyorsunuz, köşkler yapıyorsunuz, efendim Mesaniye kelimesini müfessirlerimiz kaleler, su sarnıçları, barajlar diye açıklıyorlar. Masna kelimesi bugünkü Arapçada tabi fabrika anlamına da gelir aslında ama tabi Kur'an'ın indiği dönemde öyle bir anlamda kullanılmadığı için belki o şekilde tevil etmek, tefsir etmek zor. Fakat şunu ifade edebiliriz. Bir takım yaptığınız işler var. Birçok yaptığınız işler var. Bir takım ürünler ortaya çıkarıyorsunuz. Belki sanat ürünleri ortaya çıkarıyorsunuz. Ama siz ebedi kalacakmış gibi bunlara bakmayın. Artı bütün enerjinizi, bütün varlığınızı, bütün özbenliğinizi de bunlara heba etmeyin. وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ Elinize geçirdiğiniz zaman diyor, zorbaca, zalimce mi davranacaksınız? Yani şöyle müfessirlerimiz bunu izah ediyorlar. Mazlum ve biçareleri, güçsüzleri, zayıfları elinize geçirince bu zorbaların adamları eline alıp da adeta onları ezercesine efendim eziyetlerle tutan o zorbalar gibi mi olacaksınız? Hiç hak hukuk tanımayacak mısınız? Sizi bağlayan hiçbir değer olmayacak mı? وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ Şimdi siz birilerini aldınız, elinize aldınız mı? Ya da emriniz altına alınca onları böyle köleleştirecek misiniz? Onları zillete mi düçar edeceksiniz? Kırbaçlar altında onları süründürecek misiniz? Onlara acımayacak mısınız? Böyle merhametsiz, acımasız, zalimce tavırlarınıza devam edeceksiniz. Demek ki her toplumda olduğu gibi Hud Aleyhisselam'ın toplumu olan o Ad kavminde de böylesi zalimler, cebbarlar var. Fettakullahi ve atiyun. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin diyor Hud Aleyhisselam. Tavsiye ediyor, ediyor. Arkasından bu cümleyi ekliyor. Fettakullahi ve atiyun. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun, kendinize acıyın. Yarın Allah'ın azabı ve gazabı sizi bulur. Kaçacak delik ararsınız ama bulamazsınız. Gelin bugünden bana itaat edin diyor. Şu sözlerime kulak verin. Ben boş konuşmuyorum. İş olsun diye de konuşmuyorum. Kendi adıma da konuşmuyorum diyor Hud Aleyhisselam. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ Öyle bir zattan korkun ki, ona karşı takvalı olun ki, ona karşı saygılı olun ki, ona karşı mesuliyetinizin şuurunda olun ki, bildiğiniz bunca nimetleri o size verdi. Size imdad edip duruyor. Ne zaman medet dileyeceğiniz bir ihtiyacınız söz konusu olsa, o size gönderiyor. Size sağmal hayvanlar, evladı iyal, oğullar bağışlıyor. Bağlar, bahçeler, akıp duran kaynaklar ihsan etmiş. Gerçekten Ad kavmi de demek ki bulundukları coğrafyada müsait. Bağlar, bahçeler, böyle pınarlar, akan sular, evet, türlü türlü hayvanlar, sağmal hayvanlar, efendim neşeyle zıplayan çocuklar, oğullar. Burada oğullar ifadesi kullanılıyor. Tabii oğullara daha çok değer veriyorlar demek ki. Birçok toplumda efendim cahiliyede de olduğu gibi elbette Cenab-ı Hakk'ın verdiği bütün evlatlar kıymetli. Ama hani siz çok seviyorsunuz. Madem oğlan evlatlarını çok seviyorsunuz, onlardan da bol bol verdi Allah size. Nimet olarak sizi adeta nimete gark etti. Artık bu Allah'tan sakınmaz mısınız? Allah'a karşı saygılı olmaz mısınız? Ona karşı sorumluluğunuzun farkında olarak davranmaya yanaşmaz mısınız? Diye efendim ikazlarına devam ediyor. Buradan ince bir nokta. Burada Cenab-ı Hak Hud Aleyhisselam'ın dilinden sizin diyor bildiğiniz şeyleri, nimetleri size diyor Allah verdi. Şöyle bir incelik var. Burada bir alacağımız bir edep var. Demek ki nimetin sadece farkında olmak, bilmek yetmiyor. Nimeti biliyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah bana sıhhat verdi. Afiyet verdi, göz verdi, kulak verdi, mal verdi, evlat verdi. Bunu biliyorsunuz. Bak onlar da biliyorlarmış. Bak diyor bildiğiniz size nimetler verdi Allah. bilgi aktive edilmeli. Öyle söyleyelim. Nasıl? O verilen nimetlerin her birinin bir şükrü var. Sözlü şükrü var. Amelle yapılan şükür var. Uzuvlarla yapılan şükürler var. Kalple yapılan şükürler var. Şükrün birçok çeşidi var. Her nimetin kendi cinsinden şükrü var. Allah size mal verdi. Allah'ın verdiği maldan o mal kendilerine verilmeyen kimseleri ne kadar istifade ettiriyorsunuz? Allah size ilim verdi. Verdiği ilimden başkalarına ne kadar istifade ettiriyorsunuz? Allah size göz verdi, kulak verdi. Bunları ne kadar onun yolunda kullanıyorsunuz? Denir ki şükrün bir kavli olanı var. Yani sözlü olanı var. Ne dersiniz? Teşekkür ederim Rabbim. Ya da şükürler olsun Allah'ım. Ne kadar sana şükretsek azdır ya Rabbi. Bunca nimetler verdin. Bu şükrü eda edebilme gücünü, kudretini de bize ver ya Rabbi dersin. Bu bir şükürdür. Kerim olan Mevlam. Bize ne ihsanlar, ne ikramlarda bulundun. Sana ne kadar şükretsek az dersin. Tamam. Bu şükrün sözlü çeşidi. Bir de Allah'ın verdiği uzuvları mesela ne için verildilerse o yolda kullanırsın. Haramda kullanmasın. Gözünü haramda kullanmasın. Dilini haram sözlerle meşgul etmezsin. Ayağınla haram yerlere gitmezsin. Ne için yaratıldıysa o uğurda kullanırsın. Bu da o nimetin hakkını vermektir. O nimetin şükrünü fiili olarak eda etmektir. Bir de denir ki kalbi şükür vardır. Kalbi şükür ise her an o mün'imi, o nimet vereni görmektir. O nimeti değil, nimeti görmek ama esas nimetin arkasındaki nimet vereni sürekli hissetmektir. Buna da kalbi şükür diyoruz. İnni ehafu aleyküm azâbe yevmin azîm. Diyor ki Hud aleyhisselam, doğrusu ben sizin adınıza dehşet verici büyük bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, bunları ben size söylüyorum. Niye söylüyorum? Çünkü bir gün gelecek, o mahşer günü, orada hesap görülecek. Orada cennet olduğu gibi cehennem var. Eğer siz böyle giderseniz, yani Allah'ın çizdiği hudutlar içerisinde değil de kendi keyfinize göre yaşamaya devam edecek olursanız, sizin adınıza korkuyorum ki o büyük günün azabı gelip size yapışır. O büyük günün azabından kurtulamazsınız. Benim korkum bu. İşte bakınız, bütün peygamberlerde Allah aynı zamanda bir merhamet duygusu yerleştirmiş. Peygamberler sadece robot gibi kendilerine üflenen, bildirilen mesajları böyle mekanik bir sesle okuyan kimseler değiller. Duyuran kimseler değiller. Onların bir de gönüllerinde bir merhamet damarları var ki o merhamet damarları harekete geçiyor. Yalvarıyorlar adeta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Cenab-ı Hak ne buyurur? Size der, öyle bir peygamber geldi ki kendi içinizden. O çok rauf ve rahimdir. Çok merhametlidir. Çok şefkatlidir. Yani hiçbirinizin ayağına diken batmasını istemez. Sizin meşakkat çekmeniz ona çok ağır gelir. Böyle buyurur Yüce Rabbimiz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merhametli de Hud Aleyhisselam değil mi? Hayır, o da çok merhametli. Bütün peygamberlerde merhamet var. Zaten aziz dostlar, bir insana merhamet verilmediyse onda maneviyat olmaz. Bir şey daha söyleyelim. Kimin merhametten nasibi neyse manevi kemalatı o kadardır. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hepiniz merhametli olun deyince sahabe, ya Resulallah biz hepimiz merhametliyiz. Benim kastettiğim o değil der Efendimiz. Şamil merhamet, yani adeta bütün her şeyi kuşatan merhamet. Canlı cansız varlıklara sirayet etmiş bir merhametli gönül. İşte merhametli gönül Rahman ve Rahim olan Allah'a kurbiyet kesbettikçe oluşur. Yani yakınlık peyda ettikçe kulun merhameti artar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fahri kainat diyoruz, rahmetellil alemin, bütün alemlere bir merhamet adeta nişanı olarak takdim edilir ve gönderildiği ifade edilir. Öyleyse merhameti çoğaltma adına kulun bir derdi olmalı. Merhamet bazen kurur insanda. Suyun çekilmesi gibi, bir kuyunun suyunun çekilmesi gibi merhamet de bazen gönüllerden çekilir, alınır efendim. Bir sahabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi torunlarını sevip okşarken görür de şöyle hayran hayran ya da hayret ede ede bakar. Der ki ya Resulallah, siz çocukları maşallah öpüyorsunuz. Benim 10 tane çocuğum var, bir tanesini bugüne kadar öpmedim deyince Peygamberimiz adama acıyarak bakar. Der ki Allah senin gönlünden merhameti söküp aldıysa ben sana ne yapabilirim der. Bu sebeple yetiştirmek istediğiniz kişi ya da her neyse öğrenci yüreğinde merhamet tohumu yoksa merhamet oluşturmaya bakmalı. Varsa büyütmeye bakmalı. Ailelerde bile böyledir. İyi eş merhametli eştir. Efendim. İyi baba merhametli babadır. İyi öğretmen merhametli öğretmendir. İyi patron merhametli patrondur. İşte efendim merhamet istismar ediliyor. Kardeşim, onun da ölçüsü var. Merhameti istismar edecek derecede şekilde kullanmayacaksın. Dengeli kullanacaksın. Her nimetin fazlası insanı şımartır. Efendim bir şekilde ayağını kaydırabilir. Çocuğumuza merhamet edeceğiz diye onun haramlarla iştigaline de mi ses çıkarmayacağız? Haramlarla meşguliyetine, farzları yerine getirmemesine de mi ses çıkarmayacağız? Böyle hürriyet mi olur? Üstad Necip Fazıl dermiş ki her istediğini yapma hürriyeti ancak merkeplerin hürriyeti olur. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla merhamet bol olmalı. İnsanın bol parası olunca da bol kullanmamalı elbette. Tutumlu, cimri olmamak şartıyla yerinde kullanmalı. Yeri gelir milyonlar vermeli. Yeri gelir 1 lira vermemeli yerine göre. Dolayısıyla merhamette de bu böyle. Kime ne kadar merhamet kanatlarınızı açacaksınız? Hangi kıvamda açtığınız zaman karşıdaki insana faydalı olacak? Bunu keşfedeceksiniz. Bu firaset, basiret, akıl, idrak işidir. Allah o nimetlerden de nasibimizi artırsın efendim. İşte Hud aleyhisselam, ben diyor sizin adınıza korkuyorum o büyük günün azabından. Ne diyorlar kavmi peki? Kalu sevâun aleyna eva'aste emlem tekum minel vâizîn. Nuh diyorlar. Vallahi sen bize öğüt vermişsin, vermemişsin. Bizim için musavidir. Yani kendini boşuna yorma diyorlar. Yani sen ha vermişsin, ha vermemişsin böyle konuşuyorsun ama diyorlar. Biz seni tınmıyoruz diyorlar adeta argo tabirle. Biz sana kulak vermiyoruz. Bildiğimizden vazgeçmeyiz. Boşuna nefesini tüketme diyorlar. Evet, bir öğüt fayda vermesi için, öğüdün fayda vermesi için önce iman lazım tabii. Yani güvenmek lazım. Birisine güvenmek lazım. İman güven demektir zaten. Bu adam doğru söylüyor. Bunun söyledikleri doğrudur. Bu Allah'ın elçisidir diye bakarsanız onun öğüdü size fayda verir. Bu salih bir zattır. Hakikaten kendi menfaat adına değil bizim adımıza konuşuyor diye dinlerseniz size fayda verir. Ama kulaklarınızı tıkarsanız, gönlünüzü kaparsanız işte peygamber de olsa onun öğüdü size tesir etmez. En azından bu zat ne diyor bir dinleyin bakayım. Beğenirsem alırım, beğenmiyorsam almam diye dinleyebilseniz orada o hakikat sözü sizin gönlünüze doğru işlemeye başlar. Ama öyle değil de peşin fikirli olarak işte Hud aleyhisselamın kavmi Ad'ın yaptığı gibi yahu sen bize vaaz vermişsin, vermemişsin. Vaaz derken öğüt yani. Sen bize nasihat etmişsin, etmemişsin. Bizim için musavidir derseniz İşte sizin içinize su sızmaz. Sizi diriltecek rahmet suyu sızmaz. Bu itibarla Kur'an'dan öğüt almak isteyen insan Kur'an'a şöyle yaklaşmalı. Yahu bu Kur'an'ı Allah bize kılavuz olarak gönderdiğini beyan buyuruyor. O zaman ben hayatıma dair Kur'an'dan ben nasıl kılavuzluk alabilirim? Bakınız böyle okuyan adamla sıradan okuyup giden arasında Kur'an'dan aldıkları itibariyle yerle gök arası kadar fark var. Yine Rabbimiz bu Kur'an bir öğüttür diyor. Rabbimizin bize tavsiyeleri ne acaba? Şu Rabbimizin tavsiyelerini bir anlayayım diye okursanız dehşet öğütler çıkarırsınız. Kur'an sadırlardaki dertlerimize çare, şifadır. Ya şifaül limâ fissudur. Sen içinde bir takım dertlerin var, düşüncelerin var, hayata karşı olumsuz bakışların var, var, var, var. Sen Kur'an'a bir şifa almak için bir yönel bakalım. Allah sana nasıl o içindeki dertlere derman oluyor? Öyle değil de böyle okuyup gidiyorsun. Elbette okumak her zaman okumamaktan iyidir. Ama nasıl okuduğumuz çok daha önemlidir. Kur'an'a Cenab-ı Hak rahmet diyor. Diyorsunuz ki yahu kuruduk diyorsunuz. Gönlümüzün suyu çekildi adeta. Merhametimiz, muhabbetimiz, Allah korkumuzda azalma hissediyorum. Şu Rabbimin kelamına bir yöneleyim bakayım da şu bir rahmet suyuyla gönlümü bir sulasın bakalım diye bir. Bir yönel bakalım. Şöyle birkaç sayfa bir oku bakalım ne çıkıyor. Karşına Allah neler çıkarıyor. Kur'an nurdur diyor Cenab-ı Hak. Bunalmışsın, karanlıklarda kalmışsın. Stres, karanlıkları adeta seni boğmak üzere. Rabbimiz ben size nur olarak Kur'an'ı gönderdim diyor. Ya Rabbi şu içinde bulunduğum karanlık düşüncelerden, duygulardan kurtulma adına sen bize neler tavsiye ettin, nasıl yol gösterdin diye bir oku bakalım Kur'an-ı Azimüşşan'ı. Nasıl aydınlanıyor önündeki ufuklar? O sis bulutları nasıl dağılıyor? İşte aziz dostlar, Nuh Aleyhisselam'ın ya da Hud Aleyhisselam'ın kavimlerinin dediği gibi ya da müşriklerin dediği gibi bize nasihat etmişin, etmemişin, bizim için musavidir diye Kur'an'ı okumuşun, okumamışın benim için fark etmez gibi bakarsanız o kaynak orada durur. Siz de burada susuzluktan adeta damağınız çatlar ya da dudaklarınız çatlar. Böyle tam takır olursunuz. Öyleyse Rabbin hidayet, öğüt, şifa, rahmet, nur diye gönderdiği Kur'an sofrasına, Kur'an bahçesine bu niyetlerle girmeli. Habibullah'ın sözleri de öyle okunmalı. Araştırma maksatlı Habibullah'ın sözlerini sadece araştırma maksatlı okursanız evet bir sonuçlar çıkarırsınız ama Habibullah'ın hikmetinden nasip alamazsınız. Yani o sözler, o hadisler birilerini diriltirken, birilerinin hayatına ab-ı hayat olurken sana bir şey vermez. Sadece araştırma maksatlı olmaz. İstifade ve feyiz maksatlı okumak lazım. Allah dostlarının eserleri de öyle. Burada bir incelik var yalnız. Efendimizle ilgili de Bakara suresinin hemen başlarında 6. ayette o inkar edenler der Cenab-ı Hak. İnnellezine keferu sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Sen onları ha uyarmışsın ha uyarmamışsın onlar için musavidir ayetinde müfessirler derler ki ey Habibim sevaun aleyhimdir sevaun aleyke değil. Ne demek bu? Onlar için musavidir ama senin için musavi değildir demektir. Bunun için peygamberler karşıdakiler dinlesin dinlemesin. Öğüt bize fayda verir desinler, vermez desinler. Boşuna yorulma desinler. Onlar söylemeye devam eder. Çünkü Cenab-ı Hak onları bununla vazifelendirmiştir. İşte peygamberlerin izinde peygamber varisi olan kimseler de, davetçiler de, peygamberlere uyarak, karşıdaki insanlar, efendim, öğüt dinlesinler ya da dinlemesinler. Fırsat buldukça, doğru zamanda, doğru şekilde, doğru zamanda, doğru şekilde insanları inkara zorlayacak tarzda değil de dikkat çekecek tarzda Rabbin öğütlerini, hakikatleri sık sık hatırlatmak gibi bir vazifeleri vardır. Onlar böyle devam edecekler. Ya 10 defa söyledim kardeşim, daha ne yapayım ben? Hayır. Bir davetçinin böyle söylemesi caiz değil. O bir başka fırsatını bulup bir daha söyleyecek. Çünkü belli olmaz. O dün kapısını kilitlemişti ama bugün açabilir. Çünkü insan her gün yeniden doğar, her an hatta yeni yeni kararlar alır. Yeni yeni efendim duyguların içinde farklılaşır. Öyleyse insanları böyle bir defa söyledik, iki defa söyledik, üç defa söyledik diye hakikatlerden mahrum etmemeli. Sen söyledin olmadı, bir başkasına söylet mesela. O da bir başka yol. Efendim sözlü söyledin olmadı, yazılı söyle. Bir kitap okut, bir başka şey söyle. Efendim gündüz söyledin olmadı, bir de akşam söyle. Bir mecliste sohbet ederek olmadı, yolda yürürken söyle. Bir başına musibet gelmiş, o zaman söyle. Bir nimete kavuşmuş, o zaman söyle. Şimdi her bir söyleniş anı farklıdır. Söyleyenin hali etkilidir. Söyleme tarzı, üslubu son derece önemlidir. İşte burada Hud aleyhisselam onlar böyle söylese de Hud aleyhisselam söylemeye devam etmiştir. İn hâzâ illâ hulukul evvelîn. Şimdi buradaki bu ayette birkaç şekilde anlaşılıyor. Manası şöyle. Diyorlar ki sen bize vaaz vermişsin, vermemişsin ya da öğüt vermişsin, vermemişsin bizim için musavidir. Çünkü bu bizim tuttuğumuz bu yol öteden beri atalarımızın takip ettiği adetlerden başka bir şey değil. Yani biz bildiğimiz usul bu, biz burada devam ederiz. Yani sen yeni bir şey getiriyorsun. Yok diyorlar, biz ne gördüysek o. Biz bunu yaparız. Bu şu anlama da gelir diyor alimlerimiz, müfessirlerimiz. Birinci mana, söylediğimiz, ifade ettiğimiz mana. İkincisi, in hâzâ illâ hulukul evvelîn. Yahu senin söylediğin bu şeyler var ya, bu öncekilerin masallarından ibaret. Bunu hemen hemen bütün müşrik kavimler peygamberlerine söylemiş. Esatîrul evvelîn. Ya bu evvelkilerin masalları. Daha önce de duyduk bu tür hikayeleri, kıssaları. Sen de gelmiş yine aynı şeyleri bize tekrar ediyorsun demiş oluyorlar. Sen bunu söylüyorsun bize diyorlar. İn hâzâ illâ hulukul evvelîn. Halkal evvelîn tarzında da okunuyor bazı kıraatlerde. İşte bu öncekilerin tutumları diye tercüme ediliyor. İlk verdiğimiz mana şeklinde de anlaşılıyor. Bir de yine bu efendim in hâzâ illâ hulukul evvelîn. Bu efendim bizde olan hal öncekilerin halinden farklı değil. Bizim huyumuz suyumuz da onlarla aynı devam ediyor. Onlar da yaşadılar. İşte belli şeylerden istifade ettiler. Sonra öldüler. Yani onlar da yani öldükten sonra tekrar aramıza gelmediler. Onlar neyse biz de oyuz anlamında bir manadır diyorlar. Senin dediğin azap falan da gerçekleşecek bir şey değil. Sen bizi korkutuyorsun o büyük günün azabı falan diye ama daha öncekiler nasılsa biz de öyle gidiyoruz. Bu dünya böyle kurulmuş, böyle gider. Yaşarız, ölürüz. Böyle dirilme diye de bir şey yok diyorlar. Çünkü bir sonraki ayet bu manayı güçlendiriyor. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ Biz diyorlar bu sebeple azap görecek filan da değiliz. Yani şu yaşantımız gereği sen bizi azapla tehdit ediyorsun ama yok. Evvelkilerin durumundan bizim durumumuz bir farkı yok. Onlar yaşadılar, öldüler. Biz de yaşayıp öleceğiz. Bir daha da diriltilip de azaba uğrayacak diye bir şey olmaz diyorlar. فَكَذَّبُوهُ Ver diyorlar. Hud ne söylediyse onlar onu yalanladılar. فَاَهْلَكْنَاهُمْ Biz de onları helak ettik. Nitekim Kamer suresinde, Zariyat ve Hakka surelerinde onların 8 gün esen, yani 7 gece 8 gün esen o kuvvetli bir rüzgar, fırtınayla, kasırgayla helak edildiklerine işaret ediyor ayetlerde. İşte biz de diyor peygamberimizi yalanladılar. Artık o ne dediyse dinlemediler. Biz de onları helak ettik. İnne fî zâlike le âye ve mâ kâne ekseruhum mü'minîn. Aslında bu anlatılanlarda işte Hud ve kavmi Ad arasındaki geçen bu hadiselerde çok büyük bir ayet var. Çok büyük bir delil var, işaret var, ibret var, hikmet var. Ama insanların çoğu yine mümin değiller. Yine iman etmiyorlar. Yani Mekke müşrikleriyle ilgili aslında burada bir Cenab-ı Hak işarette bulunuyor. Diyor ki bunlar da onların yolunda gidiyorlar. Bunları duyuyorlar ama yine de iman etmiyorlar. Dünkü müşrikler inanmıyorlardı. Bugün de benzer tarzda kimi ateist, kimi deist neyse artık birçok türevleri var bunların. Bu hakikatler Rabbin şerefli elçileri tarafından en güzel şekilde duyurulmuş, Kur'an-ı Azim gibi kıyamete kadar korunacak bir kitapta bildirildiği halde insanların birçoğu yine mümin değiller. Ve inne rabbeke lehu'l azizur rahim. Senin Rabbin çok azizdir, izzetlidir. Asla hiçbir varlık ona galip gelemez. Er rahim, son derece şefkatlidir. Böylesi kullarını da belli bir müddet besler, dünyada yaşatır, yine nimetlerini gönderir. Belki ibret alırlar, dönerler, belki akılları başlarına gelir diye onun rahmetinin gereği bu tür mühlet vermeler sürekli olur. Fakat insan çoğunluk itibariyle imanla buluşma nimetine demek ki erişemiyor. Rabbimiz bizleri imanla şereflendiren Allah'ımız bu imanda bizleri sabit eylesin. Ayağımızı kaydırmasın, gönlümüzü kaydırmasın. Allah'ın kullarına karşı şefkatimizi, merhametimizi daha da artırsın. Razı olacağı bir güzel kul olmayı, diğer kullara da güzelce muamele ederek onları hak yoluna davet etmeyi, hak yolunu onlara izah etmeyi en güzel şekilde cümlemize lütfeylesin, nasip etsin efendim. Allah'a emanet olunuz.